Zaman zaman bazı siyasetçilerin sadece sosyal medya üzerinden muhalefet yapmalarına değiniyorum. Neden bu yolu tercih ediyorlar? Çünkü oturdukları yerden Twitter'dan iki tweet atmak, Facebook'tan iki satırlık paylaşım yapmak çok kolay onlar için. Hem karşılarında paylaşımlarını sorgulayacak kimse yok, hem de yazdıkları şeylerde emek kırıntısı yok. Paylaşımlarının altına, çoğu parti üyesi ve aynı görüşteki birkaç insan yorum yapınca da işlem tamamdır. Zannederler ki tüm Bursa, tüm Türkiye onları destekliyor. Oysa eskiden böyle miydi? Muhalefet temsilcileri belki gün aşırı açıklama yapmazlardı ancak üzerinde günlerce çalışılmış dosyalarla kent gündemini belirlerlerdi. Teknik bir konuysa, meslek odalarından destek veya belediye meclis üyelerinden briefing alırlardı da öyle gazetecilerin karşısına çıkarlardı. Bugün ise Facebook'tan 2-3 paylaşım yapıp günü kurtarıyorlar. Türkiye genelinde de durum farklı değil. Orman arazilerinin turizm koruma ve gelişim bölgeleri adı altında turizm yatırımcılarına açılmasını öngören yasa muhalefet tarafından kıyasıya eleştiriliyor. Peki bu yasa TBMM'de oylanırken muhalefet partileri ne yapmış, bakalım. O gün 135 CHP'li milletvekilinden 103'ü oylamaya katılmadı. Oylamaya katılan sadece 32 CHP'li milletvekili ret oyu verdi. İyi Parti milletvekillerinden ise sadece 14'ü oturuma katıldı ve tümü de yasaya kabul oyu verdi. Söz konusu yasa HDP ve CHP'lilerin ret, AK Parti, MHP ve İyi Partili milletvekillerin kabul oyu ile meclisten ezici çoğunlukla geçti. Yani muhalefet milletvekillerinin çoğu, çok kritik bir yasa oylanırken ya meclise uğramadı, ya da o gün orada olan İyi Partililer kabul oyu verdi. Buradan, muhalefet partilerinin derin çelişki içinde oldukları ortaya çıksa da bir başka sonuç daha var. Sosyal medya üzerinden siyaset yapma tembelliğine alışan muhalefet, aslı görevi olan Yüce Meclis'teki görevini de savsaklamaya başladı. Eğitime darbe. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl okulların mutlaka yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Artan vaka sayılarının kapanma dönemini işaret ettiği şu günlerde fevkalede önemli bir açıklama bu. Ben de dahil olmak üzere pandeminin ekonomi ve sağlık üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştık ancak salgın eğitim ve öğretime de çok büyük bir darbe vurdu. Bunu belki bugün hissetmiyoruz ama önümüzdeki yıllarda yansımalarını göreceğiz. Evet, öğretim online de olsa devam etti. Ancak koca bir nesil, yaklaşık 2 yıldır yüz yüze öğretimden mahrum kaldı. Yüz binlerce öğrenci tek bir kitabın sayfasını açmadan, dijital ortamda öğrenim gördü. Pandemiye birinci sınıfta yakalanan 6 veya 7 yaşlarındaki öğrenciler, tahta yüzü görmedi. Zaten internet bağımlısı olan yeni nesil, bu süreçte dijital aletlere daha çok bağımlı oldu. Kayıpların telafi edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, özel bir çalışma yapmalı. Dahası bu bir hükümet politikasına dönüşmeli. Aşı hurafeleri. Önceki gün 3. doz aşımı da olup, yeni bir karar çıkana kadar aşı sürecimi tamamladım. İlk 2 aşım Sinovac idi, dozda da tereddütsüz Sinovac'ı tercih ettim. BioNTech'in daha koruyucu olduğu söylense de, nedense benim Sinovac'a karşı derin bir güvenim var. Bu nedenle 3. dozda BioNTech tercih etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Daha önce de olduğu gibi randevu sistemi tıkır tıkır işliyor. Aile hekimliği merkezinde ise sistem mükemmel. Sıra olmadığı gibi randevu saatinden önce aşımı oldum. Tüm bunları, aşı tereddütü olanlar için yazıyorum. Aşı olmanız için her şart müsait. Artık bırakın şu hurafeleri ve kendinizi düşünmeseniz de ailenizi ve çevreniz için aşı olun. Vaka patlaması. Haftalık vaka sayıları açıklandı. Buna göre Bursa'daki haftalık vaka sayısı 100.000'de 93,62 olmuş. Geçen hafta 100.000'de 43,62 idi. Yani, Bursa'daki vaka sayısı bir kat artmış. Hastalar hangi gruptan? %90-95'i aşısızlardan. Tüm uzmanların söyledikleri ve istatistiklerin de ortaya koyduğu gibi, COVID-19 artık aşısız insanların hastalığı haline geldi, bu bir. Aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesinin vakti gelmedi mi, bu da iki.